Ayrım 3. Ölüm bir varmış, bir yokmuş. Jose Saramago. Sayfa 34. Disiplinler arası komisyonun ilk toplantısı hakkında iyi geçtiği dışında her şey söylenebilirdi. Bunun başlıca sebebi de mutlu son yuvalarının hükümete verdikleri acıklı mutabakat zaptında özellikle sıkıntı yaratan, gözdağı verir nitelikteki son cümleydi. Ölüm bunları yaşamaktan evladır. Düşünürler her zamanki gibi iyimserler ve kötümserler olarak ikiye ayrılmışlar. Bir kısmı hayallere dalmışken öteki kısmı dik başlı ve ödünsüz tavırlar sergiliyor. Belki de bininci kez bardağın yarısının boş mu, dolu mu olduğunu tartışmaya koyuluyorlardı ki bu tartışmalar onları bir araya getiren soruna uyarlandığında odak noktası sonsuza dek yaşamanın ya da ölü olmanın getirileriyle götürüleri çerçevesinde oluşuyordu. Dinleri temsil edenler ise ortak bir birleşik cephe oluşturmuşlar, tartışmayı kendilerini ilgilendiren tek diyalektik alana çekmeye çalışıyorlardı. Ölümün Tanrı'nın mutlak hükümdarlığının gerçekleşmesi için temel bir gereklilik olduğunda, dolayısıyla da ölümün olmadığı bir gelecekle ilgili tartışmaların saçma olmanın ötesinde dine küfür anlamına geldiğinde ısrar ediyorlar. Bunun başlıca nedeni olarak da bu tip önermelerin Tanrı'nın yokluğunu gerektirdiğini, hatta daha da ileri gidip Tanrı'nın yok olduğunun söylenebilmesini gösteriyorlardı. Din adamlarının koydukları tavır yeni sayılmazdı. Kardinal Başbakan'la yaptığı telefon konuşmasında zaten bu en can alıcı noktaya parmak basmış, olası sonuçlarıyla beraber bu fasit daireyi ortaya koymuş, açık ifadelerle olmasa da ölüm son bulduğu takdirde yeniden doğuş da olmayacağından kilisenin de bir anlamı kalmayacağını ifade etmişti. Tanrı'nın krallığını tesis etmek için geçilmesi gereken yolları açmakta kullanılacak bilinen tek yöntem yeniden doğuş inancı olduğundan, o ortadan kalktığında varılacak mantıklı ve kesin sonuç tüm Hristiyanlık tarihinin çıkmaz sokağa girmiş olacağıdır. Bu ağır söylem olumsuz bakış açısına sahip düşünürlerin en yaşlısından gelmişti. Ve o bu kadarıyla yetinmeyerek şöyle devam etti. Konuyu ne kadar dolandırırsak dolandıralım, dinlerin varoluş nedeninin temelinde ölüm olgusu yatmaktadır. Din ile ölümün ilişkisi ateş ile barut gibidir. Ateş olmadığı sürece barutun işlevi olmayacaktır. Din müessesesini temsilen orada bulunanlar söylenenlere karşı çıkmaya gerek bile görmediler. Tam tersine Katolik cemaatini temsilen orada bulunan saygın bir şahıs, "Haklısınız sayın düşünür, varoluş sebebimiz tam da bu noktada ortaya çıkıyor. İnsanların tüm hayatlarını boyunlarında ölüm korkusuyla yaşamaları için varız biz. Bunun ötesinde ölüm anı geldiğinde o anı bir kurtuluş olarak algılamalarına da çalışırız," dedi. Cennet, cehennem ya da benzer kavramlara gelince doğrusu ölümden sonra ne olduğu konusuyla sanıldığı kadar ilgili değilizdir. Din, sayın düşünür, dünyevi bir konudur aslında. Öbür tarafla ya da göğün 7 katıyla hiçbir ilgisi yoktur. Duymaya alışık olduğunuz sözler bunlar değil tabii. Ama biz de sattığımız malın daha çekici olması için bir şeyler yapmak zorundayız. O halde bu söylediklerinizden sonsuz yaşama inanmadığınız sonucunu mu çıkarmalıyız? İnanırmış gibi yapıyoruz. Bir dakika boyunca kimsenin ağzını bıçak açmadı. Kötümserlerin en yaşlısı yumuşak ve umursamaz çağrışımlar içeren bir gülümseyişle etrafına baktı. Tavrı zor bir laboratuvar çalışmasını başarıyla sonuçlandıran bir bilim adamının tavrını andırıyordu. O sırada iyimser kanada mensup bir düşünür araya girdi. Ölümün son bulması sizleri neden bu kadar korkutuyor? Son bulup bulmadığını da bilmiyoruz üstelik. Sadece artık öldürmediğini biliyoruz. Aynı şey sayılmaz bu. Pekala, o halde bu hususun çözümlenmediğinden yola çıkarak soruyu farklı bir şekilde soralım. Eğer insanlar ölmeyecek olsalardı ve her şey serbest olsaydı, o da kötü olurdu, değil mi? Diye sordu yaşlı düşünür. Hiçbir şeyin serbest olmaması kadar kötü olurdu diyerek tamamladı cümlesini. Yeniden bir sessizlik oldu. Masanın etrafında oturan 8 adamdan istenen şey, ölümsüz bir geleceğin nasıl olabileceğine dair fikir yürütmeleriydi. Bunun ötesinde eldeki verilerin ışığında toplumun var olan ve gitgide ağırlaşacak eski sorunların ötesinde karşı karşıya kalabileceği yeni sorunların akla yatkın bir öngörüsünü yapmaları da bekleniyordu. En iyisi hiçbir şey yapmamak, dedi iyimser düşünürlerden biri. Geleceğin sorunlarını geleceğin kendisi çözecektir. İşin kötüsü gelecek dediğimiz gün bugün, dedi kötümserlerden biri. Mutlu son yuvası denilen yerlerin, hastanelerin, cenaze levazımatçılarının ve sigorta acentelerinin bildirileri önümüzde duruyor. Her koşuldan menfaat temin etmeyi becerebilen sigortacıları diğerlerinden ayırırsak, durumun sadece karanlık olarak nitelenemeyeceğini kabul etmemiz gerekir. Durum felaket, hatta korkunç ve en çılgın hayal gücünün bile tahmin edemeyeceği tehlikeler mevcut. En az bir önce konuşan Katolik aleminin temsilcisi kadar saygın bir Protestan temsilci, "Bana göre bu komisyon ölü doğmuştur," dedi. Gerçek niyeti alaycı bir tavır ortaya koymak değildi. Zaten bu koşullar altında alaycı davranmak çok tatsız olurdu. "Mutlu son yuvaları haklı. Ölüm bunları yaşamaktan evladır," dedi Katoliklerin sözcüsü. "Görünüşe bakılırsa komisyonun faaliyetlerinin durdurulmasını istiyoruz. Ancak bundan başka ne yapmayı düşünüyorsunuz?" diye sordu kötümserlerin en yaşlısı. "Papalığa bağlı. Roma Katolik Kilisesi olarak Tanrı'nın ölümü en kısa zamanda geri göndermesini, böylelikle insanlık aleminin en kötü felaketlerden kurtulmasını temin etmek üzere ülke çapında bir dua kampanyası başlatacağız." "Tanrı'nın ölüm üzerinde nüfuzu var mı?" diye sordu iyimserlerden biri. "Bunlar zaten madeni bir paranın iki yüzü gibi. Hani bir tarafta kral olur, diğerinde de kraliyet tacı görünür ya, öyle bir şey." "Bu açıdan bakınca ölümün Tanrı'nın emriyle ortadan kaybolmuş olabileceği ihtimali ortaya çıkıyor. Bu sorunun cevabını zamanı geldiğinde öğreneceğiz. Ama şimdi tesbihleri çalıştırma vaktidir. Biz de aynı şeyi yapacağız. Dua etmeyi kastediyorum tabii. Yoksa tesbih çekmeyeceğiz," dedi Protestan olan gülümseyerek. "Yalnızca bu kadar da değil," dedi Katolik. "Aynı yağmur duası zamanlarında olduğu gibi yurt çapında ayin alayları da düzenleyeceğiz. Biz o denli ileri gidecek değiliz," dedi gülümseyerek Protestan. "Öğrettiğimiz tuhaflıklar içinde bunlar yok." "Ya biz?" diye sordu iyimser düşünürlerden biri. Kötümserlere katılacağını haber verircesine. "Bundan sonra ne yapacağız? Tüm kapılar kapanmış gibi görünüyor." "Öncelikle bu oturuma son verelim," dedi en yaşlı olan. "Peki sonra?" "Boşuna bile olsa felsefe yapmaya devam edelim. En nihayetinde bunun içinde olmuşuz." "Neden?" "Nedenini tam olarak bilemiyorum." "Peki niçin?" "Felsefenin de aynen dinler gibi ölüme ihtiyacı olduğu için. Eğer felsefe yapıyorsak bu öleceğimizi bildiğimizdendir. Montaigne Bey demiştir ya, felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir." Düşünür olmamalarına, En azından bu kişiler tarafından tam olarak düşünür sayılmamalarına karşın toplum içinde bazıları doğru yolu bulmuşlardı. Doğrusu kendileri ölmenin yolunu bulmuş değillerdi. Zaten vadeleri de henüz dolmamıştı. Ancak paradoksal bir şekilde başkalarının ölümüne yardım etmeyi, ölümü kandırmayı öğrenmişlerdi. Görüleceği üzere anlatacağımız olay, insanoğlunun bitmez, tükenmez icat yeteneğinin yeni bir dışa vurumuydu. Komşu ülkelerden biriyle ülkeyi ayıran sınır hattının birkaç kilometre gerisinde, küçük bir kasabada, günahlarının ağırlığından olsa gerek, bir değil, iki ferdi yaşamla ölüm arasında kalan ya da daha ziyade tercih edilen bir deyişle ölümleri duran fakir bir aile yaşıyordu. Bunlardan biri kimilerinin eski adam olarak tabir edecekleri bir büyük babaydı. Bu sert ve kişilikli adam geçirdiği hastalıktan paçavraya dönüşmüş, yalnızca konuşma yetisi tamamıyla kaybolmamıştı. Diğeri ise henüz ne yaşam ne de ölüm kelimelerini öğrenecek vakti olmamış birkaç aylık bir bebekti. Ve doğrusu gerçek ölüm ondan esirgeniyordu. İkisi de ne ölüyorlardı ne de sağ sayılırlardı. Haftada bir kez onları görmeye gelen köy doktoru onlar için yapılabilecek hiçbir şey kalmadığını söylüyor, onlara birer iğne yapıp uyutma imkanı da bulamıyordu. Oysa eskiden böylesi girişimler bu tür sorunların tamamına ilaç olabiliyordu. Bu şartlar altında böylesi bir girişim anılan şahısları olsa olsa ölüme bir adım daha yaklaştırabilirdi. Ama bu girişim de boşa çıkar. Ölüm de geriye bir adım atar ve onlarla arasındaki mesafeyi muhafaza ederdi. Aile yardım istemek üzere papaza başvurdu. Papaz onları dinledi. Gözlerini gökyüzüne dikti. Her şeyin Tanrı'nın ellerinde olduğunu ve Tanrı'nın inayetinin sonsuz olduğunu söylemekle yetindi. Doğruydu. İnayeti sonsuzdu Tanrı'nın. Ancak ne ailede kimilerinin babası, kimilerinin büyük babası olan bu ihtiyarın ölmesi için yardım edecek kadar, ne de dünyada hiç kimseye kötülük etmemiş, zavallı bir günahsızı kurtarmaya yetecek kadar sonsuz değildi. İşte tam bu durumda ailenin tüm ümitleri tükenmişken, hastalar ölümle yaşam arasında ne öne ne arkaya bir adım atamazken, yaşlı adam ağır ağır konuştu. "Birileri yaklaşsın," dedi. "Su mu istiyorsunuz?" diye sordu kızlarından biri. "Su istemiyorum, ölmek istiyorum." "Babacığım, biliyorsunuz ki doktor bunun mümkün olmadığını söyledi. Ölüm son buldu. Doktor hiçbir şeyden anlamıyor. Dünya dünya olduğundan beri ölüm için her daim bir zaman ve bir yer olmuştur. Ölünmeyecek zaman olduğu gibi ölünecek zaman da olacaktır. Sakin olun baba, ateşiniz çıkacak yine." "Ateşim yok. Olsa da umurumda bile değil. Beni dikkatle dinleyin." "Dinliyorum zaten. Biraz daha yaklaş. Dermanım tükenmeden anlatayım anlatacaklarımı." "Söyleyin." Yaşlı adam kızının kulağına bir şeyler söyledi. "Kadın hiçbir şeyi çözmez baba," dedi. Korkudan beti benze atmış bir şekilde. "Çözecektir." "Ya çözmezse? Bir kez denesek ne kaybederiz ki?" "Ya çözmezse? Gayet basit. Beni tekrar eve getirirsiniz." "Ya bebek?" "Bebek de bizimle gelir. Ben orada kalırsam o da benimle kalır." Yaşlı adamın kızı düşünmeye çalıştı. Büyük bir karmaşa yaşadığı yüzünden anlaşılabiliyordu. Sonunda sordu. "Peki her şey olup bittikten sonra neden burada defnetmiyoruz sizi?" "Düşün bir kez. Hiç kimsenin ölmeyi beceremediği bir yerde, aynı evde iki ölü. Bu nasıl açıklanabilir? Hem işler bu vaziyetteyken ölümün tekrar ülkeye girmemize izin vereceğini de sanmıyorum." "Bu delilik baba." "Evet, belki delilik. Ama bu durumda başka bir çıkış yolu bulamıyorum. Ama biz sizin yaşamanızı istiyoruz, ölmenizi değil. Ama şu an içinde bulunduğum durumda yaşayan bir ölü, yaşıyormuş gibi duran bir ölü olarak yaşamamı istemiyorsun. Madem ki arzunuz bu, isteğinizi yerine getireceğiz. Gel bana bir öpücük ver. Kadın babasını alnından öptü ve ağlamak üzere dışarı çıktı. Gözyaşları içinde ailenin geri kalanına babasının hemen o gece sınırın diğer tarafına nakledilmeyi istediğini haber verdi. Babasının düşüncesine göre komşu ülkede ölüm hala yürürlükteydi ve böylelikle onu kabul etmekten başka bir çıkar yolu kalmayacaktı. Haber kulaktan kulağa yayıldı. Aile üyeleri arasında tevekkül ve gururla karşılandı. Gururla karşılandı. Çünkü ölüme böyle kendi isteğiyle gitme yürekliliğini gösteren ihtiyarlara pek sık rastlanmazdı. Tevekküle de karşılandı. Çünkü olay üzücü olmasına karşın insanları çaresiz de bırakıyordu. İnsan hayatta her şeyi elde edemiyordu. Bu ihtiyar da terk diyar edecek ve geride onun hatırasına saygıyla sahip çıkacak fakir ama onurlu bir aile bırakacaktı. Aile dediğimiz odadan çıkıp ağlayan kız ile dünyada kimseye bir kötülüğü dokunmamış bebekten ibaret değildi elbet. İhtiyarın evli ve 3 çocuğu olan bir kızıyla hiç evlenmemiş olan ve evlenme çağı uzun yıllar önce geçip giden bir de kız kardeşi vardı. Diğer damat, yani dışarı çıkıp ağlayan kızın kocası, hayatını kazanmak üzere göç ettiği uzak bir ülkede yaşıyordu. Ve ertesi gün hem saygı duyduğu kayınpederini hem de tek evladını kaybettiğini öğrenecekti. Hayat böyleydi işte. Kaşıkla verir verir ve sonra bir gün kepçeyle verdiklerinin tümünü geri alırdı. Bu satırları okuyanların kitabın gerisinde esamisi okunmayacak bir avuç köylünün akrabalık bağları ile ilgilenmeyeceklerini biliyoruz. Ancak teknik yönden de edebi yönden de bu kişilerin hikayelerini alelacele yazılmış 1-2 satırla geçiştirmeyi uygun bulmadık. Zira bu insanlar ölümün bir var olup bir yok olmasına dair doğru olmasına karşın gerçek olmayan bu hikaye içinde en acıklı bölümlerden birinin kahramanlarıdırlar. Her neyse, işte gözlerinizin önünde arz-ı endam etmekteler diyelim ve devam edelim. Bekar halanın plan hakkında bir şüphesi vardı. Ölemeyenlerin öldüklerini anladıklarında komşuların ne diyeceklerini sordu. Bekar hala esasen bu denli hassas konularda bu kadar dikkatli yorumlar yapmazdı. Bu kez konuya böyle yaklaşmış olmasının nedeni ise bir yandan dünyada hiç kimseye bir zararı olmamış çocuğun adını anmak istemezken diğer yandan da kardeşim sözcüğünü telaffuz etmekten kaçınmasıydı. Onu yanıtlayan diğer 3 çocuğun babası oldu. Olanları olduğu gibi anlatırız ve sonuçlarına da katlanırız. Bize en azından yetkililerin haberi olmaksızın mezarlık dışında cenaze defnetmekle suçlarlar dedi hala. Hem de başka bir ülkede. Umarım bu yüzden bir savaş çıkmaz diye devam etti. Sınıra doğru yola koyulduklarında saat gece yarısına yaklaşmıştı. Tuhaf bir şeyler olacağını sezmişçesine kasaba ahalisi o gece yataklarına çekilmekte gecikmişti. En nihayetinde sessizlik kasabaya hakim oldu ve evlerin ışıkları bir bir yerlerini karanlığa bıraktılar. Öncelikle katır 2 tekerlekli arabaya koşuldu. Sonra damat ve 2 kız yaşlı adamı aşağıya taşıdılar. İhtiyar bir deri bir kemik kalmış olmasına karşın taşıma işi kolay olmamıştı. Adeta fısıldayarak onlara kazma ile küreği yanlarına alıp almadıklarını sorduğunda aldık aldık merak etmeyin diyerek onu sakinleştirdiler. Sonra çocuğun annesi yukarı çıktı. Onu kollarına aldı ve elveda küçüğüm, bir daha birbirimizi göremeyeceğiz dedi. Esasen bu doğru değildi. Çünkü böylesi bir iş için 3 kişi fazla sayılmazdı. Ve o da kız kardeşi ve eniştesi de birlikte arabada gidecekti. Bekar hala geri dönmeyecek olan yolcularla vedalaşmak istememiş ve yeğenleriyle birlikte odasına kapanmıştı. Arabanın tekerleklerinin metal aksamı sokağın düzensiz Arnavut kaldırımı döşemesi üzerinde çok gürültülü çıkaracağı ve uyanan meraklı sakinler pencerelere çıkıp komşularının o saatte nereye gittiklerini öğrenmeye çalışacakları için asfalta toprak yollardan dolaşarak çıktılar. Sınırdan çok uzakta değildiler. Patikalı gitmeleri gerekecekti. En sondaki bir kısmı da yürüyerek kat etmek zorundaydılar. Çalıların arasında kendilerine yol açacaklar ve bu arada büyük babayı da sırtlarına taşıyacaklardı. Allah'tan avlanmak için buralarda epey dolaşmışlığı olan ve bir dönem amatör kaçakçılık işlerine bulaşmış olan damat buraları iyi biliyordu. Arabayı bırakacakları noktaya ulaşmaları yaklaşık olarak 2 saat sürdü ve bu noktada katırın gücüne güvenen damat büyük babayı hayvana yüklemeyi düşündü. Katırı arabadan çözerek onu artık gereksiz olan koşum takımlarının ağırlığından kurtardılar ve ihtiyarı hayvanın sırtına yüklemeye uğraştılar. İki kadın "Ah babamız, vah babamız" diye feryat figan ediyor, gözyaşı döküyor. Zaten az olan kuvvetlerini bu vaveyla arasında da yitiriyorlardı. Zavallı ihtiyar ölümün eşiğine varmışçasına bilincini yitirmişti. "Beceremeyeceğiz," dedi ümitsizce damat. Ama bir anda katıra önce kendisi binip sonra büyük babayı yukarıya çekerek hayvanın kürek kemiklerinin arasına yerleştirmenin iyi bir fikir olabileceğini düşündü. "Ona sarılır, destekleyerek götürürüm. Sizler de aşağıdan yardım edin," dedi. Bebeğin annesi yaklaştı. Üşütmemesi için bebeğin üzerindeki battaniyeyi düzeltti ve sonra kardeşinin yanına döndü. "Hadi bakalım. 1, 2, 3 dediler ama hiçbir sonuç alamadılar. Adamın vücudu kurşun gibi ağırlaştığından yere bırakmak zorunda kaldılar. İşte tam o esnada beklenmedik, olağanüstü bir şey oldu. Buna bir çeşit mucize de denebilir. Yer çekimi bir anlığına yok olmuş ya da tersine dönerek aşağıdan yukarıya doğru işlemeye koyulmuşçasına büyük baba bir anda yavaşça kızlarının ellerinden kurtuldu ve yükselerek damadının açık kolları arasına yerleşti. Gecenin başlangıcından beri yağmur toplarmışçasına koyu renk bulutlarla kaplı olan gökyüzü bir anda aydınlandı ve ay ışığı dört bir yanı kapladı. "Şimdi devam edebiliriz," dedi damat karısına. "Sen hayvanı çek." Bebeğin annesi iyi olup olmadığına bakmak için çocuğunun battaniyesini hafifçe araladı. Örtülü göz kapakları, karışık bir resmi andıran küçücük suratın üzerinde birer leke gibi duruyordu. O anda kadın tüm çevreyi sarmalayan ve inlerindeki vahşi hayvanları titreten bir yaygara kopardı. "Hayır, hayır, çocuğumu öbür tarafa götüren ben olmayacağım. Onu kendi ellerimle ölüme teslim etmek için getirmedim dünyaya. Siz babamı götürün. Ben burada kalıyorum." Kardeşi ona yaklaştı. Birbiri ardına eklenecek, "Yıllar boyunca onun can çekişmesine şahit olmayı mı tercih ediyorsun?" diye sordu. "Tabii senin 3 sağlıklı çocuğun var. Anlayamazsın beni. Senin çocuğun benim çocuğum demektir. Öyleyse al sen götür. Ben yapamayacağım. Ben de yapmamalıyım. Bu onu öldürmek anlamına geliyor. Fark nedir öyleyse? Onu ölüme kadar götürmekle öldürmek tam olarak aynı şey değil. En nihayetinde onun annesi sensin, ben değilim. Peki sen çocuklarından birini ya da hepsini böyle bir durumda götürebilir miydin?" "Götürebilirmişim gibi geliyor ama buna yemin edemem." "Öyleyse haklıyım. Eğer tercihim bu yöndeyse bekle bizi. Biz babamı götürelim." 3 çocuk annesi kız kardeş ilerledi. Katırı yularından tuttu ve kocasına dönerek "Gidelim," dedi. "Gidelim," diye cevap verdi adam. "Ama yavaş ilerleyelim. Düşmesini istemem." Dolunay vardı ve etraf ışıl ışıldı. Yalnızca haritalarda görünen sınır çizgisi önlerinde bir yerlerdeydi. "Geldiğimizi nasıl anlayacağız?" diye sordu kadın. "Baban anlayacak." Kadın kocasının ne demek istediğini kavradı ve başka soru sormadı. 100 metre ve 10 adım kadar ilerlediler. Adam bir anda "Geldik," dedi. "Bitti mi?" "Evet." "Tamam," diye tekrarladı arkalarından bir ses. "Bitti." Bebeğin annesi ölmüş çocuğunu sol koluna yatırmış, son kez taşıyordu. Diğer omzuna ise diğerlerinin unuttuğu kazmayla küreği vurmuştu ve sağ eliyle de onları dengeliyordu. "Biraz daha ilerleyelim. Şu diş budak ağacına kadar gidelim," dedi eniştesi. Uzaklarda görünen yükseltinin yamacında bir kasabanın ışıkları göze çarpıyordu. Katırın bastığı yerlerden toprağın yumuşak olduğu anlaşılıyordu. Kazmak kolay olacaktı. "Burası uygun galiba," dedi adam. "Hem bu ağaç bize yol gösterir. Onlara çiçek getireceğimiz zaman yön bulmamız kolaylaşır." Bebeğin annesi kazmayla küreği omzundan bıraktı. Sonra da çocuğunu yumuşak toprağın üzerine yatırdı. Sonra iki kardeş düşünmemek için binbir özen göstererek babaları denini aşağıya indirdiler ve torununun yanına, toprağın üzerine koydular. Katırın sırtından inmekte olan adamın yardımını beklememişlerdi. Bebeğin annesi tükürüklere boğuluyor, tek düze bir edayla "Oğlum, babam," diye sızlanıyordu. Kız kardeşi ona yaklaşıp sarıldı. O da ağlıyordu. "Böylesi daha iyi, böylesi daha iyi. Bu zavallıların hayatı hayat değildi." Her ikisi de toprağın üzerinde diz çöktüler. Ölümü kandırmaya gelen ölüler için acı çekiyorlardı. Adam kazmayla çalışmaya başlamıştı. Kazıyor, çıkan toprağı kürekle atıyor. Sonra yeniden kazıyordu. Alt tarafta toprak daha sert, daha katı ve taşlıydı. Ancak yarım saat süren sürekli uğraş sonrasında çukur gerekli derinliğe ulaştı. Ne tabut ne de kefen vardı. Bedenler oldukları gibi üzerlerindeki giysilerle toprağa verilecekti. İki kadınla bir adam güçlerini birleştirdiler. Adam çukurun içinde, kadınlar ise dışında iki yanında durdular. Ve ihtiyarın bedenini kadınlar her biri haç şeklinde iki yana açılmış kollarından tutarak, adam ise çukurun dibine yerleşen bedene destek olarak yavaşça aşağıya indirdiler. Kadınlar durmaksızın ağlıyorlardı. Adamın gözleri kuruydu. Kuru olmasına ama o da ağır bir ateşli hastalığa tutulmuşçasına tir tir titriyordu. İşin en zor yanı henüz bitmemişti. Hıçkırıklar gözyaşlarına karışırken bebek de çukura indirilip büyük babasının yanına yerleştirildi. Ancak doğrusu hiç de güzel durmamıştı. Öylesine küçük, öylesine önemsiz görünüyordu ki adeta aileden değilmiş de bir kenara itilmiş gibiydi. Tam o esnada adam eğildi. Bebeği yerden aldı. Büyük babanın göğsünün üzerine koydu. İhtiyarın kollarını küçük bedeni saracak şekilde kavuşturdu. Evet, şimdi olmuştu. Ebediyen dinlenmeye hazırdılar. Üzerlerine toprak atmaya başlayabiliriz. Ama dikkat edin, toprağı yavaş yavaş atın ki bizlere bir süre daha bakabilsinler, veda edebilsinler, duyabilelim söylediklerini. Elveda kızlarım, elveda damadım, elveda teyze, enişte, elveda anne. Gelip geçenlerin orada birilerinin gömülü olduğunu anlamamaları için mezar toprakla tamamen dolduktan sonra adam kürekle üstünü bastırdı ve toprağı düzeltti. Baş ucuna büyükçe, ayak ucuna ise daha küçük bir taş yerleştirdi. Biraz önce kazmayla söktüğü otları da kabrin üzerine saçtı. Doğal olarak birkaç gün sonra topraktan yeni otlar fışkıracak, solan kuruyan bu otlar ise bir zamanlar bağrından fışkırdıkları toprak ananın besin zincirinde birer halka olacaklardı. Adam ağaçla mezar arasındaki mesafeyi geniş adımlarla ölçtü. tam 12 adım. Sonra gelim dedi. Ay tekrar yok olmuş. Gökyüzü tekrar bulutlanmıştı. Katırı yeniden arabaya koştuklarında yağmur yağmaya başladı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 44.